Ayrım 64. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 568. Tasingegade'de bu tanık olmuş birçok kişi olduğu için PTSD'yi hem işitmiş hem de okumuştum. İnsanların maruz kaldıkları aşırı ruhsal baskılara karşı gösterdikleri normal bir tepki olarak tanımlanıyordu. İnsanların ne kadar çabuk sinirlenebildiklerini, uykusuzluğun ve kabusların gözlerinden aktığını, asansör sesinin nasıl tüm vücutlarını titrettiğini, yanlış bir kelimenin bir öfke patlamasına yol açtığını görmüştüm. Genellikle onlarla konuşmak zordu. İlişki kurmamayı tercih ettikleri gibi karşılarındakini dinlemiyor, konsantre olamıyor veya az önce yapılmış bir konuşmayı hatırlayamıyorlardı. Annem bornozun cebinden bir peçete bulup burnunu sildi. Yapacak mısın peki? Üzerinde düşünürüm. En fazla olacağı daha çok bilgilenmen. Bir yabancının kafamın içinde dönüp dolaşıp düşüncelerimi kurcalaması fikri bile midemi bulandırıyordu. Dışarıya çıkıp boğazıma bir parmak atıp kusmak istiyordum. Ama annem şu anda şüpheleniyordu. Kendimi kontrol etmeli, dikkatli olmalıydım. Belki yaparım, bir şeye söz vermiyorum yani. Peki küçük kız kardeş, o zaman biraz hoşça zaman geçirelim şimdi. Tek bir krep ister misin? Televizyonda bir film olup olmadığına bakalım mı? Çeviri gerekmez. Ayağa kalkıp masaya gittim, sırt çantamdan kağıt ve kalem kutusunu çıkardım. Zamanım yok anne. Danimarka tarımı veya köprü yapımına ilişkin bir kompozisyon yazmam gerek. Danimarka iki alanda da dünyanın önde gelen ülkelerindenmiş. Ancak ben hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Peyniri bizim kendimizinki kadar iyi değil. Bizimkileri hatırlıyor musun? Artık hatırlamıyordum. Savaştan önceki peynir. Konuşmaya devam ettim. Son yıllarda bir sürü köprü yapılmış. Bir köprü de İsveç'e yapılacakmış. Biliyor muydun? Annem başını salladı. Senin kompozisyon dersin her zaman iyi olmuştur küçük kız kardeş. Ama abartma. Üç katlı, U şeklinde üç kola açılan çiftlik evi. Çok başarılısın ve çok şey biliyorsun. Köprüler hakkında bildiğim tek şey, üzerlerinde yüründüğü ve arabayla geçildiği, tabii bombalanıp havaya uçurulmadıkları sürece. Bu tür işler burada olmaz dedi annem ve masaya tık tık vurdu. Annem başını salladı ve gizemli bir ifadeyle ekledi. Jambon en iyi kırmızı şarapla pişirildiğinde olur. Büyükbaş hayvanlara gelince modern, büyük çaplı üretim söz konusu. İnekler insanlar tarafından değil, makinalar tarafından sağlıyor. Ne oyunculara ne de ülkelere göre isim takılmış. Yalnızca bilgisayarda verdikleri sütü kontrol edebilmek için numaraları var. Bu kadar küçük bir ülkenin birçok alanda dünyanın en iyisi olması son derece etkileyici dedi annem. Ve doğru düğmeye isabet ettirene kadar birkaç kez uzaktan kumandaya bastı. Bu çetrefilli dilin sesini kısıp yalnızca görüntülere bakacağım. Böylece seni rahatsız etmemiş olurum küçük kız kardeş. Evet. Gerçekten de inanılmaz diye yanıtladım ve ödevimin başına oturdum. Danimarka'daki ilk yılımda Danimarkalıların hemen her zaman sözünü ettiği dünyanın en iyisi sözünde bir gerçek payı olmalı diye düşünmüştüm. Sohbetin konusu ne olursa olsun bunu ortaya atıyorlardı. Ortada yalnızca tek bir yabancı dahi olsa ülkenin hangi alanda en iyi olduğundan gururla söz ediyorlardı. Herhalde bir tür gelenek diye devam etti annem. Yani konuklara yalnızca en iyi sunmak. Evet, mutlaka hakkın var dedim. Konuşmayı kesip kompozisyonuma başlamak için. Danimarkalıların benim de kendime adapte ettiğim bir deyimi vardı. Mecburi yalan, yani beyaz yalan. Bu kaçak çalışmak veya bazı tip vergi kaçırmalar kadar yaygın ve kabul edilebilirdi. Ben de pratikte sık sık mecburi yalana başvuruyordum. Son derece kullanışlı bir araçtı. İstenmeyen durumların geçiştirilmesi için kullanılan genişletilmiş bir kibarlıktı. Kendimden emin değilsem veya korkmuşsam beni kurtarıyordu. Çünkü hakikat dayanılamayacak kadar zalim olabiliyordu. Bir saldırı gibi. Danimarkalılar bu tip durumlardan en az benim kadar hoşlanmıyordu. Aslında benim mecburi yalana her gün başvurmam Danimarkalı olmaya başladığımın bir işaretiydi. Bayan Nielsen'ın Portatif televizyonunda mültecilerden sorumlu bakanın Danimarka'nın dünyanın en iyi mülteciler yasalarına ve entegrasyon politikasına sahip olduğunu söyleyip Uluslararası Af Örgütü'nün protestosuna rağmen polislerin sınır dışı edilen bir İranlıyı Tahran'a geri götürmesi ve adamın işkence görerek öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği günden bu yana söylenenlerin doğru mu yanlış mı olduğundan kuşku duymaya başladım. Gerçekte doğru ve yanlış ne anlama geliyordu? Bir yaşam nasıl anlatılabilir, nasıl anlaşılabilirdi? Danimarka'ya geldikten sonra mecburi bir yalan annem ve beni farklı bir duruma mı sokardı? Yalnızca beklemeyle geçen bir zaman yerine gerçek bir yaşam mı sürerdik? Az mı yoksa çok mu anlatmıştık veya yanlış bir şeyi mi vurgulamıştık? Sorguya çekilirken bize kimin soru sorduğu, anlatımlarımızı kimin dinlediği konusunda mı şanssızlık? Sorumluluğun bir kısmı çevirmene mi aitti? Giderek sertleştirilen yasalar ve yabancılara karşı genel politik isteksizlik mi aleyhimize sonuç vermişti? Gerek mecburi yalan, gerekse dünyanın en iyisi deyimi, ulusal kimliğin bütünleşmiş parçaları olabilir miydi acaba? Bakanlar ve diğerleri, dünyanın tüm acılarından ve sorunlarından kendilerini ve başkalarını sakınmak için yalan söylüyor olabilirler miydi? Birdenbire kompozisyonumu yazmak çok zor geldi. Kendi kendime köprülerin, tarımın ve sağlık sisteminin mülteciler sistemi kadar ince bir ip üzerinde durup durmadığını sormadan edemedim. Eğer durum böyleyse ülkenin geri kalanı, kültürü, halkın ruhu, politik ve idari sistem nasıldı? Bir yerde Kopenhag'ın ringa balıkları üzerine inşa edilmiş bir kent olduğunu işitmiştim. Danimarka gerçekte mecburi yalanlar üzerine inşa edilmiş bir ülke miydi? Çatı. Tasingegade'den Hoya Tastrup'a taşınacağımız pazartesi sabahından önceki cuma günü nihayet Irina'yı ziyaret ettim. Çocuklar yattıktan sonra veda içkisine davet etmişti. Kapısını çalıp Hoya Tastrup'un nerede olduğunu sorduğum günden bu yana onu görmemiştim. Çatıda bir rastlantı sonucu karşılaşıp konuştuğumuzda bir parça ürkmüş ve çekingen davranmıştım. Ancak bu tür sorunlar artık kalmamıştı. Belki zamanın geçmesi işe yaramıştı. Belki de iki şişe reçine şarabı, ardından biradan daha etkili olan ve Irina'nın kanepesinde yan yana yudumladığımız Metaxa'dandı. Konuşmaya kolay konulardan başladık. Hoya Tastrup ve Osterbro'da taşınacağımız dairelerimiz ve çocuk yetiştirme. Sonuncusundan söz etmemek mümkün değildi çünkü çocuklar kanepenin tam karşısındaki duvarı şimdiye kadar bir arada görmediğim kadar çok renkle boyamıştı. Belirli bir şeye benzemiyordu. İnsan bakıp istediği şeye benzetebilirdi. Bulutlar arasında bir şatoda masal dünyasına karışmışım gibi hissettirdi. Ardından konuşmaya daldık. Çocukların yalnızca önlerindeki bir kağıt parçasıyla yetinmelerini istemiyorum diye açıkladı Irina. El kol hareketleri eşliğinde. Burası onların da evi. Konuşmayı sürdürürken masadaki küçük bir kaseden cips ikram etti. Her hareket edişinde boynundaki haç sallanıyordu. Onlara burada bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bildiğin gibi oğlanın hastalığı ve benzer koşullardan dolayı dışarıda yapamadıklarını. Arada sırada baştan başlasınlar diye duvarı beyaza boyayıp yeni bir başlangıç diyorum. Bu benim harika kocam diye devam etti biraz sonra ve fotoğraf albümüne işaret etti, yani ölmüş olan. Şimdi yeni bir adamla mı berabersin diye sordum. Yok, çocuklar ve inancım dışında tamamen yalnızım. Evet, ama annem seni bir gün girişte bir adamla görmüş. Ha, erkek kardeşim olmalı. Malmö'de oturuyor, arada sırada beni ziyaret eder. Bizim aileden yetişkin olarak yaşayan yalnızca ikimiziz. Aslında hiç ziyarete gelmemesi gerekir. Çünkü Danimarka'da oturma izni reddedildi ve henüz pasaportu yok. İnanç dağları yerinden oynatır ama maalesef sınırları değil. Neyse ki Danimarka-İsveç sınırını zorlamak pek zor değil. Kısacası feribotlar için teşekkür ederim Tanrım, çok teşekkür ederim. O anda Irina ellerini kavuşturup tavana doğru baktı. Ardından yeniden bardağını kapıp ekledi. Şerefe Zehra. Karşılık verdim. Ancak şimdiden kendi dünyama dalmak üzereydim. Henüz pasaportu yok. Pasaport tabii ki sınırları geçmek için bir izindi ama aynı zamanda kısaltılmışı, pas, tüm dünya patlamadan önce benim en iyi arkadaşımdı. Aslında pas, kendi orijinal dilimde yalnızca köpek demekti. bitkin düşmüş bir köpek bulmuştum ve ona hemen Pas ismini vermiştim. O günden sonra Pas, benim için güzel ve sade bir şeye açılmak, her zaman emin olduğum sınırsız bir sevgi demekti. İnsanlarla bu daha zordu ve ülkelerle. İsveç ve feribotların bir kez daha karanlıkta bir ışık gibi ortaya çıkmasına rağmen. Eğer burada her şey kötü giderse, belki bir gün oraya seyahat edip Bayan Mesinoviç'i ve onun aracılığıyla kaybolmuş diğerlerini bulabilirdim. Zehra, bu fotoğraf her şey mahvolmadan hemen önce çekildi. Annem ve kız kardeşime ne kadar benzediğimi görüyor musun? Hayır, özür dilerim. Bu kadar fotoğraf yeter. Kendimi geçmişe kolaylıkla kaptırıyorum. Bu da insanı hiçbir yere götürmüyor. Fondüp yapalım mı? Sohbetin daha ileri safhalarında, daha da fazla içtiğimizde geçmişi olduğu yerde bırakamadık. Irina neredeyse Björnen kadar hızlı içiyordu. Ama ben de ona eşlik edebiliyordum. Tüm tarafların suç işlediğini unutmamalıyız dedi. Tasingegade'de bunu itiraf edecek fazla insan yok. Zalimce işlenen suçlar her yandan geldi. Tanıdığım insanların zalim suçlarla ilgisi olabileceğini pek de hayal edemeden evet diye yanıtladım. Onlardan nefret mi etmeli yoksa yalnızca yaptıklarını mı anımsamalı diye devam etti yerine. Bu yaşamda bağışlamak mümkün mü ve bağışlamadan yaşamayı sürdürmek mümkün mü? Her gün kendime bu tür sorular soruyorum. Çamaşırları yıkarken veya hastaneye gittiğimde kafamda beliriyor, ancak yanıtlar asla aynı olmuyor. Bir süre suskun oturduk. Ormandaki Samir'in ateşinin çıktığı ve sayıkladığı geceyi düşündüm. O değil miydi, yoksa babam mı? İntikam almayı ve yanan Sırp köylerini sayıklayan. Somut olarak neden söz ettiklerini hiçbir zaman anlamamıştım. Benim mükemmel erkek kardeşimin, düşmanımızın da maruz kaldığı zalimliklerde payı olabilir miydi? Samir ve babam ile diğer düzgün insanlar böyle bir şeye karışmış olabilirler miydi? Bunu en azından hayal bile edemezdim. Buna cesaretim de yoktu. Umarım gelecek kuşaklar için daha kolay olur dedi Irina. Her şeyi unutmak mı? Hayır dedi. Bu tür olaylar asla unutulmamalı. Aksi halde tekrar tekrar aynısı olabilir. Gelecek kuşaklar için bağışlamanın daha kolay olmasını umuyorum. Ama önce sorumlular hesap vermeli, yoksa bağışlamak mümkün olmaz. En iyi arkadaşım dediğimi duydum bir an. O diğer taraftandı. Bir savaşta yalnızca kurbanlar var dedi Irina. Ölenler öldü, bizlerse? Belki ölmemiştir, bizler hala nefes alıyoruz dedim aceleyle. Olabilir diye devam etti Irina. Ama bizler, hepimiz kurban değil miyiz? Ne demek istediğini biliyordum, ancak şu veya bu şekilde farklı bir bakış açısıyla düşünmek zorunda olduğumuzu hissediyordum. Her kurbanın içinde, derinliklerde bir yerde bir sağ kalan yaşıyor diyemez miyiz diye karşı çıktım. Yoksa burada oturuyor olamazdık. Galiba epey iyimsersin diye yanıtladı Irina ve bardaklarımıza yeniden metaksa doldurdu. Sen de öylesin dedim. Tüm renklerden oluşan duvar iyimserlik saçıyor. O çocuklar için tamamen başka bir şey. Işığa odaklanmak çok kez bana faydalı oldu diye devam ettim. Sen o kadar gençsin ki önünde uzun bir yaşam var. Evet, ama ışık. Bunalımda olmaktan daha iyi. Sence öyle değil mi? Tabii, eğer mümkünse. Özünde bu bir inanç meselesi diye yanıtladı Irina. Belki dedim. O zaman bu benim inancım. Çünkü ben dindar değilim. Vah zavallıcık dedi Irina. Bense tanrım ve dinim olmadan ne yapardım bilmiyorum. Ben de her zaman bilmiyorum ama genellikle bir yolunu buluyorum. Biliyor musun Zehra, akşamları senin için de dua ediyorum dedi ve kadehini akşamın son tokuşturması için kaldırdı. Ben gitmeden hemen önce aklına bir şey geldi. Çocukların renkli kalemlerinden biriyle bir kağıt parçasına bir şeyler karalayıp bana uzattı. Yeni adresim burada, şayet beni ziyaret etmek istersen. Teşekkür ederim dedim. Benim için kapıyı açtı. Tanrı yanında olsun. Hangisi diye sormaktan kendimi alamadım. Sana en uygun olanı diye gülümseyerek yanıtladı Irina. Tanrı neden her zaman erkek olur? Bu yalnızca bir konuşma biçimi diye cevapladı. Yalnızca. Ziyaretin için teşekkürler Zehra. Hoş oldu. Bir an birbirimizi seyrettik. Irina antreden, ben dışarıda koridordan. İçeriden annesini çağıran bir oğlan çocuğu sesi geldi. ''Aa, Ole uyandı.'' dedim. ''Sanırım çok fazla içtin.'' diye güldü Irina ve yanağımı öpmek için bir adım ileriye çıktı. ''Hemen hemen aynı miktarda içtik.'' dedim ve onu kendime çekip kucaklayarak doğru dürüst veda etmek istedim. Olabilir dedi Irina tam kulağımın içine, sıcak nefesini hissettim. Ama ben kesin senden daha fazla içmeye alışkınım. Çünkü Çağrı'nın oğlum olduğunu duyabiliyorum. Ben de duyabiliyorum dedim ve kelimelerin dilime dolanmamasının ne kadar zor olduğunu fark ettim. Irina geriye çekindi. Kapıyı kapatmadan önce bana göz kırpıp dedi ki, Ole bizim hamster. Evcil bir hayvan ama yine de konuşamaz. Beni Osterbro'da ziyarete geldiğinde çocuklarımla tanışırsın. İyi geceler Zehra. Irina'nın Yunan şarabı Metaxa ve sohbet bende muhteşem bir rahatlama yarattı. Koridordan yalpalayarak ilerlerken akşamın olaylarını hızlı bir şekilde gözümde canlandırdım. En ağır konularda doğrusu zorlanmadan konuşabilmiştik. Aslında içkiler ve karşılıklı konuşmamızla öylesine hafiflemiştim ki görünmez kanatlarım olduğu ve savaşın zalimliği ile arkadaşlığın imkanları arasında kolaylıkla uçabilirim duygusuna kapıldım. İnanç ve Tanrı üzerine konuşmalar bile akşamın tadını bozamazdı. Din, Irina'nın ağzında son derece masum kalıyordu. Belki sonunda geçmişin beni oraya bağlayan deli gömleğinden çıkmak üzereydim ve şu ana yönelmiştim. Özgür olabileceğim, sıradan ve gerçek bir yaşam sürebileceğim şimdiki zamana. Her durumda yeni ülkemin bir parçası olabilmek için elimden geleni yapacaktım. Eğer Danimarka'da kalmama izin verilmezse, İsveç'te. Önce aşağıya annemin yanına inmeden sarhoşluğum için bir şeyler yapmalıydım. Eğer uyanıksa ve sırf kadınla ilgili her şeyi öğrenmek isterse diye düşündüm. Ama merdiven aralığında kanatlarım ansızın kapandı ve saniyeler içinde tamamen yok oldular. Bacaklarım da merdivenlere karşı koyup yalnızca asansöre binmekten yanaydı. Gözlerim ise kat numaralarına odaklanmakta güçlük çekiyordu. Kapı kapandı, asansörün içinde zaman yok oldu. Kapı yeniden açıldığında Milo dışarıda duruyor ve bana bakıyordu. Merhaba Zehra, Allah aşkına sana ne oldu? Asansöre girip kolumu yakaladı. Irina ile reçine şarabı içtim. Tanrım ne kadar kafiyeli deyip kıkırdadım. Kapı bir kez daha kapandı. Sen sarhoşsun dedi Milo ve incelercesine bana baktı. Yalnızca biraz dedim. Şimdiden azaldı bile. Neyse ki Milo kızgın ve tartışmaya istekli görünmüyordu. Şimdi çok tatlıydı. Acayip seksiydi. Olumlu tavrını bozmamak için kendimi toparlamaya çalıştım. Kollarımı bırakıp ellerimi tuttu ve dedi ki, ''Uyuduğunu sanıyordum. Aslında posta kutunuza bir not bırakmak için aşağı inecektim. Hamburg'dan önemli bir telefon aldım. Bana gerçekten ihtiyaçları var. Pazartesiye kadar beklemeden yarın sabah erkenden gideceğim. Yarın sabah erkenden mi?'' Başını salladı. Uyumamana sevindim, sarhoş olsan da. Sarhoş olmandan hoşlanmıyorum ama doğru dürüst vedalaşmadan yola çıksaydım üzülecektim. Yarın sabah, o kadar mı çabuk? Sandım ki yani son akşam, vedalaşmak ve her şey işte. İşte şimdi vedalaşıyoruz Zehra. Birkaç gün önce veya sonra. Durumu ne daha iyi ne daha kötü kılar. Vedalaşacağımızı biliyorduk zaten. Doğru ama isterdim ki Irina'ya ziyareti erteleyebilirdim. Şimdi buradayız çiçeğim. Beni kendine çekip kollarıyla korur gibi sardı. Asla bırakmamasını istedim ve bacaklarımı kaldırdım. Beni taşıyıp aynı zamanda öperse yaşamımın sonuna kadar ona asılı kalmak isterdim. Esberg'de veya Hamburg'da ve bir üçüncü yerde olsa bile. İçeriye girelim mi diye sordum. Başını salladı. Maalesef Björnen dört sarhoşla birlikte veda partisi yapıyor. Onlara dayanamıyorum. Tekrar içeriye girersem İş kavga ile bitecek. Birisinin boğazına sarılacağım. 64. ayrımın sonu. Sayfa 578.